Ayrım 28.
Pavlos ise Yahudi olmayan dönmelerin başlarının dertte olduğu Galatya'ya döndü. Eskiye bağlı Yahudiler baştan beri bunlara itibar etmiyorlardı. Dönmelere karşı çıkarılan toplumsal olaylarda kimi Yahudi babaları Pavlos'un öğretisini alttan alta yıkmaya kalkışmış, giderek havarilik yetkisini sorgulamışlardı. Onun belki iki yolculuğu arasında Galatlara yazdığı mektupta bu durum ve yaratmış olduğu üzüntü fark ediliyor. Çoğu kez olduğu gibi bu kez de papazlık görevleri sabrını taşıracak kadar onu sıkmaya başladığında öfke ve şefkat gözyaşlarının kapıya dayandığı görülüyor. Sonunda yeniden doğru dürüst bir uyum havası sağlamak için kendisinin orada bulunup büyük bir baskı kurması gerekiyor, uyum sağlanıncaya dek misyon gezilerini sürdüremiyordu. Listra'ya iadeyi ziyaret için gittiğinde Timoteos adında yarı Yahudi bir gencin yardımını gördü. Sonra bu genç uzun yıllar onun yanından ayrılmadı. Gene olasılıkla ikinci gezisinde havarilerin işlerini yazmayı üstlenmiş olan sevgili doktor Luka da ona katıldı. Çünkü bu noktadan başlayarak anlatıda zaman zaman ünlü biz parçaları geçer. Bu parçalarda yazar, kendisinin tanık olduğu olayı birinci çoğul kişiyle anlatmaktan kendini alamaz. İşte böyle sonunda belki üçü birlikte İsa'dan sonra 50 yılının sonbaharında Galatya'dan ayrılıp tekrar yollara düştüler. Pavlos başta batıya yönelip Asya eyaletine ya da kuzeye vurup Bitinya'ya gitmek düşüncesindeydi. Ancak üstün bir sezgi gücüyle her iki tasarının da o an için uygun olmadığı kanısına vardı. Sonra Çanakkale Boğazı'nın girişinde Aleksandriya, Troas'ta görüyoruz onları. Pavlos'un düşünde Avrupa'ya geçmesini bildiren çağrıyı aldığı yer burasıdır. Luka'nın sözleriyle hemen Makedonya'ya gitmenin yolunu aradık. Tanrı'nın sevinç getirici haberi onlara müjdelemek için bizleri çağırdığı sonucuna vardık. Filipi'de, Tesalonike'de, Bersika'da ve Atina'da vaazlar verdiler. Daha sonra Pavlos yaklaşık 2 yıl Korintos'ta arkadaşı Aquila ile Priscilla'nın evinde kaldı. Pavlos'un ilk Asya ziyaretini erteleme kararı üzerine birçok tahmin ileri sürülmüştür. Bazı yorumculara göre Aziz Yohanna o sıralar Efesos'ta ikamet ediyordu. İyon şehirlerindeki Hristiyan toplulukları da özellikle onun faaliyet alanına giriyordu. Gene çoğu kimse Aziz Yohanna'nın Kudüs'ten çıkıp Efesos'a artık orada yaşamak üzere giderken özel olarak onun nezaretine verilmiş olan kutsal bakireyi de götürdüğüne inanmaktadır. Meryem'in Efesos'ta ikamet etmiş olma olasılığı bu noktada konudan epeyce sapmamıza haklı kılacak ölçüde ilgi toplamıştır. Kutsal bakirenin İsa'dan sonraki yaşamıyla ilgili olarak sözlü geleneğin bize sunduğu iki almaşık Kur'an vardır. İkisi de yazılı herhangi bir belgeyle kesin olarak desteklenemiyor. Bugünkü değişik kiliselerin bu kuramlara inanmada aşağı yukarı eşit olarak bölündüklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kuramlardan birine göre Meryem Kudüs'te kalıp ölünceye değin Aziz Yuhanna ile birlikte yaşadı. Diğerine göre ise Aziz Yuhanna ile birlikte Kudüs'ten Efesos'a gidip orada Aziz Yuhanna'nın ya da Aziz Pavlos'un kurmuş olduğu kilisenin koruması altında yaşadı. Her iki kuramı destekleyen belgelerin ister sözlü gelenek biçiminde ister daha sonra kilise tarihçilerinin göndermeleri biçiminde olsun ayrıntılı olarak sıkça ele alınmış olduklarından burada incelenmesine gerek yoktur. Yalnız iki nokta Efesos kuramının dayandığı usavurumu göstermeye yetecektir. Birincisi tamamen olumsuz kanıttır ve İsa'dan sonra 375 yılında ilk dönem Hristiyan yazarlarından Epipanios'un bir düşüncesinden çıkarılmıştır. Epipanios'a göre kutsal kitapta bakirenin ölümüne ilişkin bir söz yok. Öldü mü kaldı mı, gömüldü mü gömülmedi mi? Kutsal kitapta Yuhanna Asya eyaletine gittiğinde onu yanında götürdüğüne ilişkin görüşü doğrulayacak hiçbir yetkede yok. Demek ki kilise ihtiyarları 4. yüzyılın sonlarına doğru böyle bir uyarı notunun düşünülmesini gerektirecek kadar güçlü bir Efesos geleneğinin oluştuğunu zaten biliyorlarmış. İkinci nokta İsa'dan sonra 431'den az sonra toplanan Efesos konsili ile ilgilidir. Göründüğü kadarıyla konsilin başlıca amacı Nestorios ile yandaşlarının Tanrı'nın bakire anasına tapınmayı küçültücü girişimlerini kınamaktı. Konsilin tutanakları arasında İsa'dan sonra 429 yılında Kizikos Piskoposu Proklos'un verdiği vaazın metni de vardır. Proklos'un konusu kadın soyunun yüceltilmesi, özellikle de tam vaktinde hem ana olan hem bakire kalan onun övülüp yüceltilmesiydi. Çünkü cemaatinin önünde söylediği gibi, Tanrı'nın kutsal anası Meryem bizi, onları orada bir araya getirmişti. Ancak öykünün en ilginç yanı, konsilin toplandığı yerin Meryem adlı en kutsal kilise olmasıydı. Efes'te Roma dönemi kentini kazan Avusturyalı arkeologlar bu kilisenin yıkıntılarını gören herkesin iyi bildiği çifte bazilika olduğu kanısındadır. Bu yapıda gerçekten iki kilise vardır. En doğudaki Justinianus zamanından kalmadır. Batı kısmındakinin ise İsa'dan sonra 431 yılında var olduğu hemen hemen kesindir. Daha önce de söylendiği gibi Kutsal Bakire'nin Efesos'ta oturduğu savının dayandığı bu ve başka kanıtlar son zamanlarda yeniden ilgi çekmeye başladı. Bu kez olay Bakire'nin evi denmiş olan yerin yeniden bulunmasıyla bağlantılıydı. Kentin güneyinde Solimissos Dağı'nın alada yamaçlarındaki güzel küçük kutsal yapı, ününü doğrusu geçen yüzyılın başlarında meydana gelen doğaüstü bir olaya borçludur. Böyle bir olayın gerçekliğinden bir tek her şeyde kusur arayan maddeciler kuşku duymuşlardır. Ramsey bunlardan değildi. Olayı şöyle özetliyor. Olayın öyküsü kısaca şöyle. Efesos'un güneyindeki tepelerde Bakire Meryem'in yaşadığı yer, Almanya'da manastırın birinde kalan, iyi eğitim görmemiş bir kadının gözüne görünmüş. Görür görmez de yeri ayrıntılarıyla anlatmış. Görüntü basılıp Almanya'da yayımlanmış. 50 yıl sonra 1890 yılında kitap İzmir'de Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı birilerinin eline geçmiş. Onlar da görüntüye güvenilip güvenilmeyeceği üzerinde şevkle tartışmışlar. Görüntünün gerçek bir yer olmadığını savunan İzmirli bir rahip, düşüncesini kanıtlamak üzere dağlarda araştırmaya çıkmış. Bilinmedik engebeli dağlarda durmaksızın yaptığı araştırmaların 3. gününde 29 Temmuz 1891 Çarşamba günü Aziz Marta yortusu, Efes'in birkaç kilometre güneyinde görüntünün yayımlanmış olan betimine tas tamam uyan bir ev bulmuş. Evin çevresi de yayında yanlışsız anlatılıyormuş. Rahip önceki yargısının yanlış olduğuna inanarak İzmir'e dönmüş. O buluştan beri bu kutsal noktada her yıl Roma Katolik Bayramı kutlamaları yapılıyor. Anne Catherine Emery için gördüğü görüntü 1818 yılında kendi ağzından Ozan Brentano'ya yazdırıldı. Brentano 1841 yılına değin bir şey yayımlamadı. Yayımladığında da dağıtımı çok kısıtlıydı. Bu da kadıncağızın 1824'te ölümüyle İzmir Katoliklerinin buluşu arasında niçin bunca zaman geçtiğini açıklamayı kolaylaştıracaktır. Yaşarken bulunsaydı onu ne çok sevindirecekti. Görüntüdekine öylesine gizemli biçimde benzeyen yıkık yapı, apsisli, küçük, şapelimsi bir şeydi ve komşu köyde oturan Rum topluluğu burayı zaten kutsal yer olarak biliyor, zaman zaman burada dinsel törenler gerçekleştiriyorlardı. Gene Yunanca Türkçe adıyla buraya geleneksel olarak Panaya Kapılı deniyordu. Sözcük anlamı kutsalın kutsalı kapılı, bakiredir. Yapı şimdi kısmen onarılmış olup Ayasoluk'tan, Efesos'un bugünkü adı, gelen bir yol bizi buraya ulaştırmaktadır. Okuyucular arasında söz konusu yeri ziyaret etmiş olanlar, hatta şimdi düzenli olarak yapılan hac yolculuklarına katılmış olanlar bile vardır. Ama bütün bunlar bir yana, Emer için öyküsü baştan sona öylesine ilginçtir ki, konuyu kapatmadan önce Ramsey'in Fransızcadan onun gözüne görünen görüntüyle ilgili çevirisinden bir parça alıntılamaya değer. Efendimiz İsa Mesih'in göğe yükselmesinden sonra Meryem 3 yıl Siyon Dağı'nda, 3 yıl Beytanya'da, 9 yılda Efesos'ta yaşadı. Aziz Yuhanna onu Efesos'a Yahudilerin Lazarus'u ve kız kardeşlerini delik tekneyle denize bırakmalarından az sonra getirdi. Meryem tam olarak Efesos'ta oturmadı. Çevrede arkadaşları olan birçok kadının yerleşmiş olduğu yerde yaşadı. Onun oturduğu ev Efesos'tan 15 kilometre kadar uzakta, Kudüs'ten gelirken solda görülen, olasılıkla Efesos'a doğru inen dağdadır. Güneydoğu yönünden gelirken kent tümüyle dağın eteğindeymiş gibi görünür. Ancak ilerleyince dağın çevresine uzandığı görülür. Efesos'un yakınında yol yol ağaçlarla kaplı büyük alanlar vardır. Ağaçların altına sarı meyveler dökülmüştür. Az güneyde dar patikalar, yabanıl bitkilerle kaplı bir yüksek yere gitmektedir. Orada dalga dalga ekili bir ova görülmektedir. Çevresi 2,5 kilometredir. Yerleşmenin olduğu yer burasıdır. Burası çok sayıda hoş ve verimli tepeleri, kayalara oyulmuş mağaraları olan, küçük kumluk yerlerin ortasında ıssız kırsal alandır. Ülke engebelidir ama verimsiz değildir. Orada burada geniş bir alanı gölgeleyen dallarıyla dümdüz gövdesi olan piramit biçimli kimi ağaçlar vardır. Aziz Yuhanna bu yere kutsal bakireyi getirdiğinde evini önceden yaptırmıştı. Kimi Hristiyan aileler ve çok sayıda ermiş kadın da bu ülkede yaşamaktaydı. Bunların kimileri çadırda, kimileri ise ahşap doğrama ve kaplamayla oturulur duruma getirdikleri mağaralarda yaşıyordu. Bu insanlar buraya Hristiyan kıyımı bütün şiddetiyle patlak vermeden önce gelmişti. Orada buldukları mağaralardan, bu yerlerin doğasının sunduğu kolaylıklardan yararlandıkça, yaşadıkları yerler birbirinden 1-1,5 kilometre uzakta gerçek çekilgeler oldu. Sonuçta bu tür bir yerleşme, evleri birbirinden oldukça uzak, dağınık bir köy görünümündeydi. Meryem'in evi kendi başınaydı, taştan yapılmıştı. Evin arkasında bir uzaklıktan sonra arazi yükselip kayaların arasından dağın en yüksek noktasına ilerler. Dağın tepesinden küçük tepelerin ve ağaçların üzerinden Efesos kenti ve çok sayıda adasıyla deniz görülür. Bu yer denize biraz uzaktaki Efesos'tan daha yakındır. Ülke ıssız, gideni geleni azdır. Kutsal Bakire'nin eviyle Efesos arasında sayısız dönemeç yapan, sağa sola kıvrılan bir ırmak akar. Bu betim ile gerçek durum arasındaki tutarsızlıkları bulup çıkarmak zor değil. Hatta bunu yapmamak elde de değil. Tarihsel tutarsızlıklar, örneğin İsa'nın çarmıha gerilişinden daha 6 yıl geçmemişken, Efesos'ta bir Hristiyan topluluğu, coğrafyaya ilişkin yanlışlar, örneğin Efesos'un kuzeyine doğru akan Kaistros Nehri. Ne var ki kutsal kaynağıyla bu küçük tuhaf binaya bir de yukarısındaki tepeden Efesos'un görünümüne hayran hayran baktıktan sonra rahibenin tasvirini bir kez daha okursanız aradaki uyumu hayretle görmekten alamazsınız kendinizi. Tabii ki Ramsey söz konusu yerin her zaman için bir pagan tapınağı olabileceğini göz önüne alarak efsanenin kendi öz gerçeğine olan inancını yumuşatıyor. Tanrısal gücün kişileştirilmesinde Anadolu'nun dişiyi tercih etmesi, üzerine sayfalarca yazı yazıyor. Her şey bir yana, Papa 6. Pol'ün 1967 yılında Efesos'u ziyaret etmesiyle, ertesi yıl ikili Basilika'nın gerçek yıkıntıları arasında binlerce kişinin önünde büyük ekmek ve şarap kutsanması ayininin okunmasıyla, genel inanışın, en azından Efesos kuramının hakikatine olan inanışın daha da güçlendiği söylenebilir. Paulos sonunda 3. misyon gezisinde Efesos'a geldi. 18 ay kaldığı uzun Korintos durağından sonra ilkin Suriye Antiokya'sına gitmesi gerekiyordu. Ancak gemisi Efesos'a uğrayacağı için yanına Aquila ile Priscilla'yı alıp dönüşüne değin onları orada bıraktı. Daha sonra Antiokya'daki işini bitirip Kudüs'e geçtikten sonra gene Küçük Asya üzerinden yola koyuldu. Sevgili Galatyalı cemaatlere uğrayıp olağan teftişini de aradan çıkarmak istiyordu. Sonunda Efesos'taki arkadaşlarıyla buluştu ve 3 yılın büyük bölümünü orada geçirdi. Bu süre onun görevinin en mutlu bölümü değildi. Günlük gereksinimlerini karşılayamayacak kadar para sıkıntısı çekmesi de dahil, akla gelebilecek her türlü maddi güçlükle yüz yüze gelmekle kalmadı. Özellikle Korintos'tan aldığı haberlerle ilgili olarak, manevi olarak da sürekli kaygı içindeydi. Burada da daha önce Galatya'da olduğu gibi yetkisi söz konusuydu ve kilise görevlileriyle olan ilişkisi bozulmuştu. Korintoslulara yazdığı birinci mektupta da, hüzün denen mektupta da bu durum açıkça görülmektedir. Bunların ikisi de o sıralar yazılmıştı. Sonuçta kaderin cilvesi, Efesoslulara verdiği vaazlar etkisini göstermeye başlıyor, onu izleyenlerin sayısı artıyordu ki, gümüşçülerle put tacirleri onun etkinliklerine karşı eyleme giriştiler. ve halkı ona karşı ayaklandırıp sonunda kentten ayrılmasını sağladılar. H. V. Morton, tiyatroda geçen olayları ve gümüşçülerin yandaşlarının daha sonra ona karşı yaptıkları gösteriyi büyüleyici bir metinle canlandırmıştır. Bu sahneyi gözümüzde canlandırmak zor değil gerçekten de. Çünkü tiyatronun büyük bir kısmı hala ayakta. Tiyatronun yanından geçen bir yol var. Geniş, taş döşeli bu yol, Koressia limanının kalıntılarına iniyor. İşte yine burada ufak tefek havarinin son olarak ayrılırkenki hali geliyor gözümüzün önüne. Gölgeli sütunlar arasında kardeşleriyle birlikte uzak limandaki gemilerin direklerine ayak sürüyerek giden aksak biri, bir an cübbesini unuttuğunu fark ediyor. Ama alıp gelecek, getirtecek zaman yok. Makedonya'ya giden ilk dostuyla kendisine gönderilmiş olmalı. Kendisi ise hiçbir zaman Efesos'a dönmeyecekti. Makedonya ve Yunanistan'da son bir yolculuktan sonra Pavlos Küçük Asya'da son kez görüldü. Ege'yi bir kayıkla geçip Troas'a geldi. Kendisini kıyıdan götürecek bir gemiyi beklemek için birkaç gün orada kaldı. Bu arada bir evin üst katında vaaz verirken Ötikos, anlamı talihlidir, çevirenin notu. Adında genç bir adam pencereden sarkmış durumda onu dinlerken oracıkta uyuyakalıp aşağı düştü. Sonunda Assos'tan bindiği gemi Miletos'ta onu karaya çıkarmadan önce Mitilene, Midilli, Kios, Sakız ve Samos adalarına Sisam uğradı. Mitetos'a Efesos'tan kilise ihtiyarlarını çağırdı. Çünkü görevinin sonuna yaklaştığının artık bilincindeydi. Kentin dışında kıyıda bir veda konuşması yaptı. Ve işte bütün ruhumla Yeruşalem'e, Kudüs, gidiyorum, diyordu son olarak. Bindiği gemi onu Kos, Rodos ve Patara üzerinden Likya'ya götürdü. Orada Tiros ve Suriye kıyılarına giden başka bir gemiye bindi. Bu olay İsa'dan sonra 56'da olmuştu ama yıl bitmeden kendini Kudüs'te hapiste buldu. Kaysara, imparator, davasının üst mahkemede görüşülmesi isteğiyle başvurması üzerine duruşma için Roma'ya gönderilmesine karar verildi. Pavlos gitmişti ama Küçük Asya'da kurmuş olduğu kiliseler büyüyüp gelişti, sayıca çoğaldı. Pavlos'un bizzat öğrettikleri, sürekli mektupları ve bildirgeleriyle verdiği öğütler sayesinde kazanılan dayanma gücü, onları inançları yüzünden uğradıkları baskıları tevekkülle karşılamaya yöneltti. Romalıların gözünde şimdi onlar şüpheli ve belki de istenmeyen bir mezhepti. İsa'dan sonra 64'te Pavlos'un yola çıkmasından sonra Neron tarafından kundakçılık bahanesiyle cezalandırılmaları daha sonra gelecek aralıksız zulmün ilk halkasıydı. Plinius, Hristiyanlığın Bitinia'da kaygı verici hızla yayıldığını Traianus'a rapor ettikten sonra yeni inanışa ibadet edenlerden ahali önünde tövbe etmeyenleri idam ettirmeye başladı. İmparator da bu eylemi onayladı. Ancak muhbirlik yapanların tanıklığının dikkate alınmaması gibi küçük bir çekince koydu. Ona göre bu kimseler çağın ruhuna yabancıydılar. Gene de Hristiyan inancına bağlanmanın canlarına mal olabileceğini bilmelerine karşın, yeni katılanlar onu benimsemenin verdiği huzura kavuşmaya koşuştular. Şimdilik ülke çapında örgütlü bir baskı yoktu ama her an eyaletin birinde hasatın kötü olması gibi bir kamusal işin kötü gittiği bir olayda Hristiyan topluluğu günah keçisi olabilir, halkın sevmediği Romalı vali de ilgiyi başka yöne çekmek için buna destek vermeden edemezdi. Aynı şey bütün Roma dünyasında olup duruyordu. Suçlanan kişiye İsa'yı inkar ettirmekten çok cinsiyeti ve toplum içindeki yeri ne olursa olsun işkence ediliyor ve cezası çoğu kez amfiteyatroda halkın gözleri önünde infaz ediliyordu. Şehit sözcüğünün anlamı şahittir ve bu şehitler inançlarının şahidiydiler. Polikarpos şöyle aykırıyordu. 86 yıl efendime hizmet ettim. Bana hiç kötülüğü dokunmadı. Şimdi beni kurtarmış olan kralıma nasıl lanet ederim? Verilen yargıyı Tanrı'ya şükürler olsun sözleriyle karşılayan Afrika'daki Şili halkının galeyanı da o ölçüde dokunaklıdır. Zamanla yavaş yavaş putperestler arasında giderek bizzat infazı gerçekleştirenler arasında bu dikkate değer dayanma gücüne karşı istenmeyerek de olsa gözle görülür bir hayranlık, bu gücü doğuran inanca gittikçe artan bir ilgi oldu. Hristiyanlığın ilkelerine karşı bu arada akılla çürütücü girişimlerde bulunuldu ve İsa'dan sonra 170 yıllarında Celsus gerçek ilkesini yayımladı. Buna karşı Tertullianus, Clemens ve Origenes gibi Hristiyan düşünüşünün önderlerinden yanıtlar geldi. Bu eğitimli zihinler yeni öğretinin getirdiği basit gerçeği değilse bile ussallığını gösterebiliyorlardı. 3. yüzyılda Hristiyanlığın tüm konuları yasaklanmış bir tapınmanın gizlendiği karanlıktan çıkıp sağlıklı bir toplumsal tartışma ortamına girdi. İsa'dan sonra 324'te Büyük Konstantinus imparator oldu. Bu çok yetenekli devlet adamı imparatorluğun yaşamında devrim yapan, imparatorluğun önüne yeni yollar açan iki büyük siyasal etkinliğinden ötürü ileride anılacaktır. Bunlardan biri İstanbul'un Konstantinopolis kurulması, diğeri Hristiyanlığın devlet dini olarak kabul edilmesidir. Gerçekte bu devrimin tam olarak duyumsanması 300 yıl sürdü. Çünkü Konstantinus'un yaptığı iş en azından yeni bir Doğu Roma ya da Bizans devleti yaratmaya eşitti. Son söz. Bütün dönemlerin büyük önderlerinin adı bu kitapta anlatılan olayların ve halkların oluşturduğu duvar kiliminin dokusuna kalın ipliklerle örülmüştür. Atanan yöneticiler, askerler, zaferleri ve hainlikleriyle tarihe geçmiş devlet adamları ve siyasal maceracılar. Ancak bunların gerisinde o ölçüde açık betimlenmemiş, öndekilerin etkinliklerinin dayandığı adsız halk yığınları vardır. Bu sayfalarda biri ötekinden ne adla ayrılırsa ayrılsın, ister Hititler, Hurriler, ister Frigler, Lidler, ister Yunanlılar, Romalılar olsun, hepsinin de Anadolu uygarlığının biçimlenmesinde katkıları olmuştur. Bu arada onların yaşamının da denetimleri dışındaki gelişmelerden derinden ve sürekli olarak etkilendiğini gördük. Her şeye karşın, isteseler de istemeseler de katıldıkları tarihsel durumların eninde sonunda değiştiğini çoğumuz anlamışızdır. Kavim göçleri, fetih ordularının ezip geçmesi, yer sarsıntıları, seller ya da kıtlıklar eninde sonunda izleri belleklerden silinen geçici felaketlerdi. Geride Anadolu insanının değişmeyen geleneksel yerli davranış biçimi ve zamanla sınırlanamayan imgesi kalmıştır. Bu izlek üzerine bir masal anlatmak gerekirse, Efesoslu yedi uyurların ilgi çekici öyküsünden yararlanılabilir. İmparator Decius'un Hristiyanlara yaptığı zulümden kaçan gençler, Prion Dağı'nın arkasında bir mağaraya sığınıp orada uykuya dalmışlar. 200 yıl sonra, 2. Theodosios zamanında uyanıp kente ekmek almaya inmişler. Orada hoşlarına giden bir sürprizle karşılaşmışlar. Hristiyanlık artık devlet dini olmuş. Aziz Hieronymus'un gene aynı düşünceyi ileten çöl babalarından birine atfettiği bir öykü vardır. Çöl babası kibarca sorarmış. Söyler misiniz lütfen, insanoğlu ne alemde? Eski kentlerden yeni haykırışlar yükseliyor. Hangi imparatorluğun dünya şimdi? Kitabın sonu. 1 Ekim 2001. Sayfa 272.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.